Hayaletler, Paul Auster, Metis Yayınları, İstanbul 1991, Türkçe'ye çeviren Fatih Özgüven. Bu kitap 73 sayfadır. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 7 Mayıs 2010. Okuyan Yiğit Ersoy. Paul Auster'ın farklılığı, çeşitli öyküleri alıp çakıl taşları gibi birbirine sürtmesinde. Öyküler ses çıkarıyor, kıvılcımlar saçıyor, başka öyküleri yankılıyor. İzleyen kim? İzlenen kim? İzleyen öykü anlatıcısı mı? Anlattığı öykü kimin öyküsü? Kendi öyküsü mü, izlediği kişinin mi? Peşinde olduğu kişinin geçmişini araştırırken kendine, kendi geçmişine yönelmesi neden? Giderek izlediği kişinin hayatına gömülürken kendi hayatını keşfe çıkması, izleyen iken izlenen olması, bütün bunlar bir tuzak mı yoksa? Bilinçli olarak yapılan kötü bir şaka mı? Hayaletlerin aklını karıştırmak için ona oynadıkları bir oyun mu? Paul Auster, 1947'de New York'ta doğdu. Büyük babası Amerika'ya gelen ilk nesil Yahudi göçmenlerindendi. Columbia Üniversitesi'nde karşılaştırmalı edebiyat master'ı aldıktan sonra, 1970'te bir petrol tankerinde 6 ay gemici olarak çalıştı. Biriktirdiği parayla Fransa'ya gitti. 4 yıl boyunca şiir yazıp çeviriler yaptı. New York'a döndükten sonra 4 ince cilt halinde yayımladığı şiirlerini kendi deyişiyle şairlerden başka kimse okumadı. Random House için 20. yüzyıl Fransız şairlerini bir araya getiren bir derleme hazırlayan Auster, Joseph Robert, Jacques Dupin, André de Boche, Stéphane Mallarmé ve Maurice Blanchot'un eserlerini İngilizce'ye çevirdi. Belli başlı edebiyat dergilerinde eleştiri ve denemeleri yayınlandı. 1979, Auster için bir dönüm noktası oldu. Bu tarihte yürümeyen bir evliliği, küçük bir oğlu ve kıt bir geliri olan, maddi ve manevi açıdan tıkanmış yazarın babası öldü. Evliliği bitti, yalnız kaldı ve babasından kalan miras sayesinde kendini yazmaya adadı. Önce babası Samuel Auster üzerine bir anı kitabı yazdı. Portrait of an Invisible Man, görünmez bir adamın portresi. Bu kitap 1982'de The Invention of Solitude, Yalnızlığın Keşfi, Can Yayınları 1991, çeviren İlknur Özdemir. Romanının ilk bölümü olarak yayımlandı. Aynı yıl kendisi gibi yazar olan Norveç asıllı Siri Hustvedt ile evlendi. Bugünkü ününe City of Glass 1985, Camkent Metis Yayınları 1993, çeviren Yusuf Eradam. Ghosts 1986, Hayaletler Metis Yayınları 1993, çeviren Fatih Özgüven. Ve The Locked Room 1986, Kilitli Oda Metis Yayınları 1993, çeviren Yusuf Eradam'dan oluşan New York üçlemesiyle kavuşan Auster'ın eserleri 20 kadar dile çevrilmiş, Avrupa geleneğine, varoluşçu felsefe yakınlıklarıyla ülkesi ABD'den çok Avrupa'da ses getirmiştir. Diğer eserleri başlıca In the Country of Last Things 1987, Son Şeyler Ülkesinde, Can Yayınları 1992, çeviren Armağan İlkin, Moon Palace 1989, Ay Sarayı, Can Yayınları 1991, çeviren Seçkin Selvi, Leviathan 1992. New York Üçlemesi 2, Hayaletler. Hepsinden önce mavi var, daha sonra beyaz var, sonra siyah, her şey başlamadan önce de kahverengi var. Kahverengi ona ustalık etti, kahverengi ona işleri öğretti. Sonra kahverengi yaşlanınca da mavi işleri devraldı. İşte böyle başlıyor. Yer New York, zaman şu an, ikisi de sonuna kadar değişmeyecek. Mavi her gün bürosuna gidiyor, masasına oturuyor, bir şeyler olmasını bekliyor. Uzun süre hiçbir şey olmuyor. Derken beyaz adında bir adam kapıdan içeri giriyor. Böyle başlıyor işte. Vaka oldukça basit görünüşte. Beyaz, maviden siyah adında bir adamı izlemesini ve gerektiği sürece gözetlemesini istiyor. Kahverengi için çalışırken mavi birçok takip işine çıkmıştı. Bu da farklı görünmüyor. Hatta belki çoğundan daha kolay. Mavi'nin işe ihtiyacı var. Bu yüzden Beyaz'ı dinliyor ve fazla soru sormuyor. Bunun bir karı koca meselesi, Beyaz'ın da kıskanç bir koca olduğunu düşünüyor. Beyaz fazla açıklama yapmıyor. Haftalık bir rapor istediğini söylüyor. Şu şu posta kutusuna yollanacak, şu ende şu boyda kağıtlara daktilo yazılacak, ikincisi olacak. Her hafta Mavi'ye postayla bir çek yollanacak. Beyaz Mavi'ye siyahın nerede oturduğunu, görünüşünü filan da anlatıyor. Mavi Beyaz'a işin tahminen ne kadar süreceğini sorduğunda, Beyaz bilmediğini söylüyor. Sen raporlar yollaya dur diyor, ben sana haber veririm. Mavi'nin hakkını verelim. Olup bitenleri biraz garip buluyor. Ama şu noktada kuşkuları olduğunu söylemek biraz ileri gitmek olur. Gene de beyazda bazı şeylerin dikkatini çekmemesi mümkün değil. Kara sakalı mesela. Sonra aşırı kalın kaşları. Sonra cildi sanki pudrayla kaplanmış gibi aşırı beyaz. Mavi kılık değiştirme sanatının acemisi değil. Onun için de bunları apacık görmesi zor olmuyor. Hocası kahverengiydi ne de olsa. Kahverengi de zamanında bu işlerde bir numaraydı. Böylelikle mavi yanıldığını düşünmeye başlıyor. Vaka karı koca meselesi değil. Ama bundan ileri de gidemiyor. Çünkü beyaz hala onunla konuşmakta. Mavi dikkatini onun dedikleri üzerinde yoğunlaştırmalı. Her şey ayarlandı diyor beyaz. Siyahın oturduğu sokağın tam karşısında küçük bir apartman dairesi var. Kiraladım bile. Bugün oraya taşınabilirsin. Vaka bitene kadar kirası ödenecek. İyi fikir diyor mavi. Anahtarı ondan alırken. Böylece nereye giderse peşinden sürtmek gerekmeyecek. Tas tamam diyor beyaz sakalını okşayarak. Böylece iş bağlandı. Mavi işi kabul ediyor, el sıkışıyorlar. İyi niyetinin bir göstergesi olarak beyaz maviye avans 10 tane 50 dolarlık banknot bile veriyor. Demek böyle başlıyor işte. Toy mavi ve göründüğü kişi olmadığı apaçık belli olan beyaz. Beyaz gittikten sonra fark etmez diyor mavi kendi kendine. Elbette kendince nedenleri vardır. Hem ayrıca beni ilgilendirmez. Ben işimi yaparım. Tarih 3 Şubat 1947. Tabii mavi vakanın yıllar süreceğini bilmiyor. Ama şimdiki zaman geçmişten daha aydınlık değil ve sırları da gelecekte gizlenebilecek herhangi bir şeyden daha sır değil. Budur dünyanın gidişi. Önce bir adım, bir sözcük, sonra bir adım, bir sözcük daha. Mavinin bu noktada bilmesi mümkün olmayan şeyler var. Çünkü bilgi ağır ağır ediniliyor. Edinildi mi de çoğu kere çok şey götürüyor insandan. Beyaz bürosundan çıkar çıkmaz mavi telefonu kaldırıyor ve müstakbel bayan maviyi arıyor. Gizleneceğim diyor yavuklusuna. Bir sürü haber alamazsan kaygılanma. Hep seni düşüneceğim. Mavi raftan küçük gri bir omuz çantası alıyor. İçine 38'liğini, dürbününü, not defterini ve diğer meslek malzemelerini dolduruyor. Sonra masasını derleyip topluyor. Kağıtlarını düzene sokuyor ve büroyu kapatıyor. Oradan Beyaz'ın kendisi için kiraladığı apartman dairesine gidiyor. Adres önemli değil. Adet yerini bulsun diye Brooklyn tepeleri diyelim. Köprüden çok uzakta olmayan, sakin, çok ender olarak kullanılan bir sokak. Portakal Sokağı mesela. Walt Whitman 1855'te çimen yapraklarının ilk basımını bu sokakta elle dizdi. Henry Ward, Beher, Kırmızı Tuğla Kilisesi'nin kürsüsünden köleliğe karşı bu sokakta bayrak açtı. Yerel renk bu kadar. Dört katlı kahverengi kum taşı bir binanın üçüncü katında küçük bir stüdyo burası. Mavi, dairede her şeyin düşünülmüş olduğunu sevinerek görüyor ve eşyalara göz atarak çevrede gezinirken her şeyin yeni olduğunu keşfediyor. Yatak, masa, iskemle, halı, çarşaf takımları, mutfak eşyaları, her şey. Dolapta yepyeni elbiseler var. Mavi bunların kendisi için mi olduğunu merak ediyor. Giyiyor, üzerine tıpatıp olduklarını görüyor. Çok büyük bir yer sayılmaz diyor kendi kendine. Odayı boydan boya arşınlarken. Ama gene de yeterince sevimli. Yeterince sevimli. Tekrar sokağa çıkıyor. Karşı kaldırımı geçiyor. Tam karşıdaki binaya giriyor. Holde posta kutularının üzerinde Siyah'ın ismini arıyor ve buluyor. Siyah, üçüncü kat. Buraya kadar her şey yolunda. Sonra kendi odasına dönüyor ve işinin başına oturuyor. Perdeleri aralayıp dışarı bakıyor ve Siyah'ın sokağın karşı tarafındaki odasında bir masanın başında oturduğunu görüyor. Anlayabildiği kadarıyla Siyah'ın bir şeyler yazdığı sonucuna varıyor mavi. Dürbünle bakarak bunu doğruluyor. Ne var ki mercekler yazılarını seçmesine yetecek kadar güçlü değiller. Hem olsalar bile mavi baş aşağı duran yazıyı okuyabileceğinden kuşkulu. Bu nedenle kesin olan tek şey Siyah'ın bir not defterine kırmızı dolma kalemle bir şeyler yazdığı. Mavi kendi not defterini çıkarıyor ve yazıyor. 3 Şubat, öğleden sonra saat 3. Siyah masasının başına oturmuş yazı yazıyor. Ara sıra Siyah duralıyor ve pencereden dışarı bakıyor. Bir noktada mavi, onun dosdoğru kendisine baktığı duygusuna kapılıp gizleniyor. Ama görüntüyü yaklaştırınca bunun sadece boş bir bakış olduğunu, görmeden çok düşünme anlamına geldiğini fark ediyor. Şeyleri görünmez kılan, içeri almayan bir bakış. Siyah arada bir iskemlesinden kalkıyor ve odanın görünmez bir yerine doğru kayboluyor. Bir köşe herhalde diyor mavi, ya da belki tuvalet, ama Siyah hiç çok uzaklaşmıyor. Hep çabucak masasına dönüyor. Bu saatlerdir sürüyor. Üstelik mavi bunca çabaya karşılık hiçbir şey öğrenmiş olmuyor. Saat 6'da not defterine ikinci cümle yazıyor. bu saatlerdir sürüyor. Mavi'nin canı sıkılmıyor da daha çok yolundan saptırılmasına kızıyor. Siyah'ın ne yazdığını okuyamadığı için her şey bomboş şimdilik. Belki delinin biri diye düşünüyor Mavi. Dünyayı havaya uçurmayı planlıyor. Belki de o yazdıklarının gizli bir formülle ilgisi var. Ama Mavi böyle çocukça şeyler düşündüğü için utana veriyor hemen. Bir şey söylemek için çok erken diyor kendi kendine ve şimdilik bir yargıda bulunmaktan kaçınmaya karar veriyor. Aklı oradan oraya geziniyor. Küçük konular bunlar. Sonuçta müstakbel bayan Mavi de takılıyor. Bu gece bir yere gitmeyi düşünüyorlardı. Hatırlıyor. Eğer beyaz büroda boy gösterip de bu yeni vakayı getirmeseydi şimdi onunla birlikte olacaktı. Önce 39. sokaktaki Çin lokantasında çubuklarla boğuşup duracaklar, masanın altında el ele tutuşacaklardı. Sonra Paramount'ta iki filmli program. Kısacık bir an, onun yüzü son derece belirgin bir resim olarak zihninden geçiyor. Göz kapakları inik, gülerken utanmış gibi yapması. Ve bu odada Allah bilir daha ne kadar zaman oturacak yerde onunla birlikte olmak istediğini düşünüyor. Telefonla şöyle bir çene çalmak için aramayı düşünüyor, duralıyor, sonra aramamaya karar veriyor. Zayıf görünmek istemiyor. Kız ona ne kadar ihtiyacı olduğunu anlarsa Mavi eline fırsat vermiş olur. Bu da iyi olmaz. Erkek her zaman güçlü olmalı. Siyah şimdi masasını topladı ve defter kalemi yerine akşam yemeği aldı. Ağır ağır çiğneyerek masasının başında oturuyor. O sabit bakışları pencereden dışarı bakıyor. Yiyecek görünce Mavi acıktığını fark ediyor ve mutfak dolaplarında yiyecek bir şeyler aramaya başlıyor. Bir kutu konserve yahnide karar kılıyor ve bir dilim ekmekle yemeğin sosunu sıyırıyor. Yemekten sonra Siyah'ın dışarı çıkacağını umuyor. Onun odasında ansızın bir koşuşturma görünce de umutlanıyor. Ama hiçbir şey olmuyor. 15 dakika sonra Siyah gene masasının başına oturmuş, bu defa kitap okuyor. Yanı başında bir okuma lambası var. Mavi, Siyah'ın yüzünü eskisinden daha iyi görebiliyor şimdi. Mavi, Siyah'ın kendisiyle aynı yaşta olduğunu tahmin ediyor. 3 aşağı 5 yukarı. Yani 20'li yaşların sonuyla 30'lu yaşların başı. Siyah'ın yüzünü hoş buluyor. İnsanın her gün gördüğü binlerce yüzden hiçbir farkı yok. Bu Mavi için hayal kırıklığı oluyor. Çünkü hala gizli gizli Siyah'ın bir deli olduğunu bulup çıkarmayı istiyor. Mavi dürbünle bakıyor ve Siyah'ın okuduğu kitabın adını seçiyor. Walden. Yazarı Henry David Thoreau. Mavi bu kitabın adını hiç duymamış. Defterine dikkatle not ediyor. Gece böyle sürüp gidiyor. Siyah kitabını okuyor, Mavi onun kitap okumasını seyrediyor. Zaman geçtikçe Mavi'nin morali iyice bozuluyor. Böyle boş boş oturmaya alışık değil. Hele şimdi karanlık da çökerken sinirleri bozulmaya başlıyor. Hayatta olmaktan hoşlanıyor o. Şuraya buraya gitmekten, bir şeyler yapmaktan. Patron ona masa başı işi verdi mi? Kahverengiye, ben Sherlock Holmes tipi dedektif değilim derdi. Dişime göre bir iş ver bana. Şimdi kendi kendisinin patron olduğunda başına gelene bak. Hiçbir şey yapmamayı gerektiren bir vaka. Çünkü birinin kitap okuyup yazı yazmasını seyretmek, sonuçta hiçbir şey yapmamak demek. Mavi'nin neler olup bittiğini bilmesinin tek yolu, Siyah'ın kafasının içine girmek. Onun neler düşündüğünü anlayabilmek. Tabii bu da imkansız. Bu yüzden yavaş yavaş Mavi'nin kendi aklı geriye, eski günlere doğru kayıyor. Kahverengi ve birlikte çalıştıkları kim vakaları düşünüyor, zaferlerin tadını çıkararak. Kırmızı Gil olayı vardı mesela. Çeyrek milyon doları zimmetine geçiren ve iznedarın peşine düşmüşlerdi. O iş için Mavi müşterek bahisçi numarası yapmış, Kırmızı Gil'i kendisiyle bahis oynamaya kandırmıştı. Paranın bankadan çalınan banknotlardan olduğu kanıtlanmış, adam cezasını bulmuştu. Gri olayı daha da iyiydi. Gri bir yıl aşkındır kayıptı. Karısı onu öldü sanıp umudu kesmişti. Mavi bütün normal yolları denemiş, eli boş çıkmıştı. Sonra bir gün artık son raporunu verecekken bir barda Gri ile burun buruna gelmişti. Adamın karısının oturmuş, kocanın geri dönmesinden tamamen ümidi kesmiş bulunduğu yerden iki sokak ötede. Gri'nin adı Yeşil'di şimdi ama Mavi gene de onun Gri olduğunu anlamıştı. Çünkü 3 aydır cebinde bu adamın bir fotoğrafını taşıyordu ve suratını ezbere biliyordu. Bellek kaybolduğu anlaşılmıştı. Mavi Gri'yi karısına geri götürmüştü. Adam karısını hatırlamayıp ben yeşilim demeye devam etmişse de karısına ısınmıştı. Birkaç gün sonra ona evlenme teklif etmişti. Böylelikle Bayan Gri aynı adamla ikinci kez evlenerek Bayan Yeşil olmuştu. Gri geçmişi hiçbir şekilde hatırlamazken ve her şeyi unuttuğunu inatla reddederken bu onu şimdiki zamanda memnun mesut yaşayıp gitmekten alıkoymamıştı anlaşılan. Gri eski yaşamında mühendis olarak çalışmıştı. Şimdi ise yeşil olarak iki sokak ötedeki barda barmenlik yapıyordu. İçki hazırlamayı seviyorum diyordu. Gelen gidenle konuşmayı da seviyordu. Başka bir iş yapabileceğini aklı almıyordu. Barmen olmak için doğmuşum, demişti kahverengiyle maviye düğün töreninde. Yaşamıyla istediğini yapmaya karar vermiş birine nasıl karşı çıkılabilirdi ki? Onlar eski güzel günlermiş, diyor Mavi kendi kendine. Sokağın karşı tarafında siyahın ışığı söndürüşüne bakarken şimdi. Garip gelişmeler, eğlenceli rastlantılarla doluydu. Her vakada heyecanlı olmaz. Böylesi de olacak, öylesi de. Mavi her zamanki imserliğiyle ertesi sabah neşeli bir ruh haliyle uyanıyor. Dışarıda sessiz sokağa kar yağıyor. Her yer bembeyaz olmuş. Siyahın pencerenin yanına çektiği masada kahvaltısını edip Walden'dan bir iki sayfa daha okuyuşunu seyrettikten sonra Mavi onun odanın gerisine doğru çekildiğini, sonra paltolu olarak pencerenin önüne döndüğünü görüyor. Saat 8'i biraz geçiyor. Mavi şapkasını, paltosunu, atkısını ve çizmelerini alelacele giyiyor. Siyahın ardından bir dakika bile geçirmeden sokağa fırlıyor. Rüzgarsız bir sabah. Öyle sessiz ki ağaçların dallarına düşen karın sesini duyabiliyor. Çevrede kimseler yok ve siyahın ayakkabıları beyaz yaya kaldırımında kusursuz ayak izleri bırakmış. Mavi izleri takip ederek köşeye dönüyor ve siyahın bir sonraki sokaktan aşağı doğru sanki bu havanın tadını çıkarmak istermişçesine aheste aheste yürüdüğünü görüyor. Kaçmaya hazırlanan bir adam böyle davranmaz diye düşünüyor Mavi ve o da adımlarını yavaşlatıyor. İki sokak sonra siyah küçük bir markete giriyor. 10-12 dakika kalıyor içeride. Sonra ağzına kadar doldurulmuş iki kese kağıdıyla çıkıyor. Sokağın karşısındaki bir kapı ağzında duran Mavi'yi fark etmeden kendi adımlarını izleyerek geriye Portakal Sokağı'na yollanıyor. Fırtına öncesi, diyor Mavi kendi kendine. Sonra siyahla bağlantıyı koparmayı göze alarak kendisi de aynısını yapmak üzere markete giriyor. Hile değilse bu, diye düşünüyor. Siyah bakkalya malzemelerini elinden attığı gibi toz olmayı düşünmüyorsa eve yollanmış olmalı. Mavi bu düşünceyle kendi alışverişini yapıyor. Sonra yandaki dükkanı uğrayıp bir gazete ve bir sürü dergi alıyor ve Portakal Sokağı'ndaki odasına dönüyor. Tamam işte, siyah pencerenin yanındaki masasına oturmuş bile. Bir gün önce olduğu gibi aynı not defterine bir şeyler yazıyor. Kar yüzünden görüş iyi değil ve Mavi siyahın odasında neler olup bittiğini anlamakta güçlük çekiyor. Dürbün bile pek işe yaramıyor. Hava kapalı kalmayı sürdürüyor ve dinmek bilmeden yağan karın ardında siyah bir gölgeden başka bir şey değil sanki. Mavi uzun bir bekleme süresini hazırlıyor kendini. Gazeteleriyle dergilerini eline alıp oturuyor. Gerçek Dedektif dergisinin sadık bir okuyucusu ve hiçbir ayın sayısını kaçırmamaya özen gösteriyor. Şimdi zamanı da bol. Yeni sayıyı baştan aşağı okuyor. Hatta arka sayfalardaki küçük ilanları ve reklamları okumaya bile zaman ayırıyor. Çete savaşçıları ile gizli ajan hikayeleri arasında gömülmüş küçük bir haber Mavi'nin aklını kurcalıyor. Ve dergiyi okuyup bitirdikten sonra bile bunu düşünmeden edemiyor. 25 yıl öncesi galiba, Philadelphia dışında ormanlık bir bölgede cinayete kurban gitmiş bir oğlan çocuğunun cesedi bulunmuş. Polis hemen vakanın üzerine gitmiş ama hiçbir ipucu bulunamamış. Sadece şüpheli birilerini bulamamakla kalmamışlar, oğlanın kimliğini bile tespit edememişler. Kim olduğu, nereli olduğu, neden orada bulunduğu, bütün bu sorular cevapsız kalmış. Sonuçta vaka rafa kalkmış. Oğlan otopsi yapmakla görevlendirilen adli tıp yetkilisi olmasaymış, bütün unutulacakmış. Altın adındaki bu adam cinayetin peşini bırakmamış. Çocuk gömülmeden önce onun bir maskını almış ve ondan sonra bulabildiği bütün boş zamanını bu sırra adamış. 20 yıl sonra emeklilik yaşı gelince eşinden ayrılmış ve her anını bu meseleye adamış. Ama işler yolunda gitmemiş, yol alamamış, cinayeti çözmeye bir adım bile yaklaşamamış. Gerçek Dedektif'teki yazı, onun küçük çocuk hakkında bilgi verebilecek olan kimseye $2000 bir ödül sözü verdiğinden bahsediyor. Yazıda adamın grenli, rötuşlu bir fotoğrafı da var. Elinde ölüm maskını tutuyor. Gözlerindeki bakışı öylesine öte dünyadan, öylesine yalvarır gibi ki, Mavi gözlerini bu gözlerden kaçıramıyor. Altın yaşlanır artık ve olayı çözmeden ölmekten korkuyor. Mavi'ye çok dokunuyor bu. Mümkün olsa elindekini bırakıp altına yardıma koşmaktan daha çok istediği bir şey yok. Onun gibi insanların sayısı az diye düşünüyor. Oğlan altının oğlu olsa o zaman anlaşılır. İntikam, saf, katışıksız intikam, herkes bunu anlayabilir. Ama oğlan onun tamamen yabancısıydı. Onun için kişisel bir yanı yok olayın. Gizli bir niyet aranamaz. Bu düşünce işte mavinin içine dokunan. Altın, bir çocuğun katilini cezasız bırakan bir dünyayı kabullenmek istemiyor. Katilin kendisi ölmüş bile olsa, bütün yaşamın haksızlığa uğramış kişinin hakkını aramaya diyecek. Sonra mavi küçük çocuğu düşünüyor bir süre. Gerçekte neler olduğunu hayal etmeye çalışıyor. Neler hissetmişti acaba? Sonra katilin anne ya da babası olması gerektiği kafasına dank ediyor. Öyle olmasa çocuğun kaybolduğu polise bildirilmez miydi? Bu daha da kötü diye düşünüyor mavi. Midesi bulanmaya başlıyor düşünürken. Altının neler hissettiğini iyice anlamaya başlıyor. 25 yıl önce kendisinin de küçük bir çocuk olduğunu, yaşasaydı o çocuğun da kendisinin mavinin yaşlarında olacağını fark ediyor. O küçük çocuk ben olabilirdim diye düşünüyor mavi. Ben o küçük çocuk olabilirdim. Ne yapacağını bilemediğinden dergiden resmi kesiyor ve yatağın üzerine duvara iliştiriyor. İlk günler böyle geçip gidiyor. Mavi siyahı gözetliyor ve pek bir şey olmuyor. Siyah yazıyor, okuyor, yiyor, mahallede kısa yürüyüşlere çıkıyor. Mavinin varlığını fark etmez görünüyor. Maviye gelince o kaygılanmamaya çalışıyor. Siyahın göze batmamaya çalıştığını, zamanını kolladığını sanıyor. Mavi, vaka üzerinde çalışan tek adam olduğuna göre kendisinden sürekli gözetleme beklenmediği sonucunu çıkarıyor. Hiç kimseyi gün 24 saat gözetleyemezsin ne de olsa. Uyumak, yemek yemek, çamaşırını yıkamak, plan için zaman ayırmalısın. Beyaz siyahın 24 saat gözetlenmesini isteseydi 2 ya da 3 adam tutardı, tek değil. Oysa mavi sadece tek kişi ve yapabileceğinden fazlası elinden gelmiyor. Gene de kaygılanmaya başlıyor kendi kendine ne söylerse söylesin. Çünkü eğer siyahın gözetlenmesi gerekiyorsa günün her saati gözetlenmesi gerekiyor demektir. Sürekli gözetim olmaması hiç gözetim olmaması gibi bir şey. Her şeyin birden değişivermesi için fazlasına ihtiyaç yok diyor mavi kendi kendine. Tek bir boş bulunma anı bakışın yana kaçırsa, durup kafasına kaçsa, bir esneyecek olsa ve hop siyah elinden kaçmış, planladığı haince iş her neyse onu yapavermiş bile. Ama gene de mecburen böyle anlar olacak. Her gün bunların yüzlercesi, binlercesi olacak. Mavi rahatsız ediyor bu düşünce. Çünkü meseleyi kafasını ne kadar evirip çevirip dursa da çözüme yaklaşamıyor. Ama onu rahatsız eden sadece bu değil. Bugüne kadar Mavi'nin durup oturma fırsatı olmadı hiç. Onun için bu yeni tembellik onu afallattı. Yaşamında ilk olarak kendi kendine kalmak zorunda bırakıldığını düşünüyor. Tutunacak bir şey yok. Bir anını ötekinden ayıracak hiçbir şey yok. İçindeki dünyaya şu ana kadar hiç kafa yormamış. Orada içinde olduğunu hep bilmesine rağmen meçhul bir bütün olarak kalmış o dünya. Araştırılmamış. Bu yüzden de karanlık kendisi için bile. Kendini bildir bileli şeylerin yüzeyinde hızla yol almış, bakışlarını bu yüzeylere diktiyse sadece onları algılamak için yapmış bunu. Birinin ölçüsünü alıp hemen ötekine geçivermek için. Hem dünyanın bu halinden de hoşnut da hep. Şeylerin oldukları yerde olmasından başka bir şey istemedi hiç. Bugüne kadar da hep öyle oldu. Gün ışığının önünde apaçık durdu şeyler. Ne olduklarını ona açıkça anlatarak. Öylesine kusursuz biçimde kendileriydiler ve başka bir şey değillerdi ki, durup onlara bir kere daha bakmak zorunda kalmadı hiç. Şimdi ansızın sanki dünyadan uzaklaşmış gibi olunca, siyah adında belli belirsiz bir gölgeden başka görecek şey kalmayınca, kendini eskiden hiç aklına gelmeyen şeylere kafa yorarken buluyor ve bu da onu huzursuz etmeye başlıyor. Kafa yormak bu noktada çok ağır bir sözcükse eğer, biraz daha alçak gönüllü bir sözcük. Spekülasyon denemeleri diyelim mesela. Demek istediğimiz şeye daha yakın olabilir. Latince, speculatus'tan gelen spekülasyonun sözcük anlamı aynadır. Öyle değil mi? Siyahı sokan karşı yandan izlerken mavi sanki bir aynaya bakar gibi ve sadece başka birini gözetlemekten de öte, maviye kendi kendisini de gözetlenmiş gibi geliyor. Yaşam onun için frenine basılmış gibi öylesine yavaşladı ki, mavi artık eskiden gözünden kaçan şeyleri görebiliyor. Her gün odadan geçen ışığın çizdiği yol mesela. Ya da güneşin belli saatlerde odasının tavanın en uç köşesinde dışarıdaki karı yansıtışı. Kalbinin atışı, soluğunun sesi, gözlerini kırpışı. Mavi artık bu minicik olayların bilincinde ve bunları ne kadar görmezden gelirse gelsin, aklında saçma bir cümle parçası gibi yenilenip duruyorlar. Bunun gerçek olamayacağının farkında. Ne var ki yavaş yavaş bu cümle parçası anlam kazanıyor sanki. Siyah hakkında, beyaz hakkında, yerine getirmek üzere tutulduğu iş hakkında kuramlar geliştirmeye başlıyor mavi şimdi. Sadece zaman geçirmeye yardımcı olmaktan da öte, hikayeler uydurmanın kendi başına bir haz olabileceğini keşfediyor. Beyazla siyahın belki de kardeş olduklarını, işin içinde büyük miktarda para olduğunu düşünüyor. Bir miras mesela ya da bir ortaklığa yatırılmış para. Belki de beyaz, siyahın ehliyetsiz olduğunu kanıtlamak istiyor. Onu bir akıl hastanesine kapatmak ve aile servetini idaresinin eline geçirmek istiyor. Ama siyah bunu yutmayacak kadar akıllı. Saklandı, üzerindeki baskının gevşemesini bekliyor. Mavinin öne sürdüğü bir diğer kuram, siyahla beyazın rakip oldukları. İkisi de aynı hedefe doğru yarışıyorlar. Bilimsel bir problemin çözümü mesela. Ve beyaz, atlatılmadığından emin olmak için siyahın gözetlenmesini istiyor. Bir başka hikayesi de beyazın FBI ya da buna benzer bir casusluk kuruluşunun, belki yabancı bir kuruluşun dönek ajanlarından biri olduğu, belki de üstleri tarafından onaylanmayan dolaylı bir araştırmaya giriştiği yolunda. Mavi'yi kendi işini yapmak üzere kiralayarak siyahın gözetlenmesini gizli tutabilecek ve aynı zamanda da kendi normal görevlerini sürdürebilecek. Gün bir gün bu hikayelerin listesi uzuyor. Mavi bazen zihninde ilk hikayelerden birine dönüp ona çeşitli süsler ve ayrıntılar ekliyor. Bazen de yepyeni bir hikaye başlıyor. Cinayet kurguları mesela ya da muazzam fidyeler karşılığında adam kaçırma senaryoları. Günler geçtikçe Mavi anlatılabilecek hikayelerin sonunun gelmeyeceğini anlıyor. Çünkü siyah bir çeşit boşluktan başka bir şey değil. Şeylerin örgüsünde bir delik ve bu deliği şu hikayede doldurabilir bir başkası da. Mavi'nin sırf laf ebeli değil ne var ki. Her şeyden çok hikayenin aslını öğrenmek istediğini biliyor. Ama bu ilk aşamada sabır gerektiğini de biliyor. Parça parça değişmeye başlıyor ve her geçen gün kendini içinde bulunduğu durumda daha rahat hissettiriyor. İşin uzunca bir süre alacağını kendine daha bir kabul ettirebiliyor. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 18.